الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Malatya'mızda yeni bir program yapmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlamak istiyorum. İslam düşmanları belki bizi Yahudi yapamadılar, Hristiyan yapamadılar, ateist yapamadılar. Ama bir şey yaptılar. Şahsiyetimizle oynadılar. Dünya perest yaptılar. Şehvetleri, arzuları çoğalttılar. Şahsiyetini kaybetmiş kitleler meydana getirdiler. Köle ruhlu bir toplum meydana getirdiler. Tek düşüncesi, arzuları olan İnsanları çoğalttılar. Belki gavur yapamadılar ama bunları yaptılar. Bu da bir gerçek. Şimdi yeniden kendimize dönmeye çalışıyoruz. Şimdi dünyanın her tarafında yeniden kendi şahsiyetimizi kazanmaya çalışıyoruz. Şahsiyet ile ahlak arasında önemli bir bağlantı varsa da aralarında fark da var. Ahlak biraz daha görünen, ahlak biraz daha tafsilata dair olan meseleler iken, şahsiyet ise biraz daha temelli, biraz daha gizli olan kısmıdır. Mesela cimrilik bir ahlaktır, cömertlik bir ahlaktır. Ama yalancılık şahsiyetsizliktir. Sadece ahlaksızlık değil. Belki boş konuşmak, gevezelik yapmak bir ahlaktır. Belki dünya perest olmak bir ahlaktır. Haset olmak, kin beslemek bir ahlaktır. Ama hıyanet etmek şahsiyetsizliktir. Sözünde durmamak şahsiyetsizliktir. Arkadaşlarını satmak, laf taşımak şahsiyetsizliktir. Ahlakın çok daha ötesi yani. Bazen insanın ahlakı güzel olur, şahsiyeti çirkin olabilir. Bazen şahsiyeti güzel olur ama ahlakı güzel olmadığı için sevilmeyebilir. İnsanlarla güzel geçinir, cömerttir, hoş sohbettir mesela. Bundan dolayı, bu ahlakından dolayı insanlar tarafından sevilir. Ama aslında o bir haindir. Olabilir. İnsanlar tarafından ahlakı sevilir. Ama esasında o bir yalancıdır. Ne zaman ortaya çıkar? Bir olay olduğu zaman. Ahlak her zaman görünür. Ama şahsiyet olay olduğu zaman ortaya çıkar. Bir insanda hıyanet ahlakı, tiniyeti, şahsiyetsizliği var mı yok mu? Olay olduğu zaman ortaya çıkar. Davasını satar mı, arkadaşlarını satar mı? Bir olay olduğu zaman ortaya çıkar. Yalan söyler mi? Hıyanet eder mi? Sözünde durur mu, durmaz mı? Bir olay olacak ki ortaya çıkacak. Allah Resulü münafıkların vasıflarını sayarken bunları sayıyor. Şahsiyetsiz adam demek münafık. İçi başka dışı başka olan şahsiyetsiz adam, cehennemin en aşağısında onlar var. Yahudiler değil, Nemrut değil, Firavun değil, Ebu Cehil değil. Cehennemin en aşağısında münafık var. Çünkü Allah şahsiyetsizlerden nefret etmektedir. Nemrut kafirdi. Firavun da öyle, Ebu Cehil de öyle, Ebu Leheb de öyle. Ama Abdullah bin Übey ibn-i Selül münafık idi. Cehennemin en aşağısını Allah onları yerleştireceğini kitabında haber ediyor. Çünkü Allah ikiyüzlülerden nefret etmektedir. Olur ya insan cimri olur, kötü ahlak. Geveze olabilir, haset edebilir. Ama neden yalan söyler? Neden hıyanet eder? Neden bunu yapmasını gerektiren bir şey yok? Bu kadar alçalmasını gerektiren bir şey yok. O yüzden Allah Azze ve Celle onlardan nefret eder. Ve göndermiş olduğu peygamberleriyle, kitaplarıyla bir şahsiyet bina etmeye çalışır. Yeryüzünde nasıl bir insan istiyorsa Allah, öyle bir insan meydana getirecek olan esaslar gönderdi. Her ideoloji kendinin istediği insanı meydana getirecek esaslar ortaya koyar. Nasıl bir insan istiyorsanız o insanı meydana getirecek esaslar ortaya koyarsınız. Eğer inşaatta çalışacak bir usta istiyorsanız ona öğreteceğiniz şey inşaat işleridir. Eğer makine yaptıracaksanız ona makineyi öğretirsiniz. Eğer insanların hastalıklarına baktıracaksanız doktorluğu öğretirsiniz. Ne işte kullanacaksanız onları öğretirsiniz. Hangi işi yaptıracaksanız ona göre bir karakter kazandırmak zorundasınız. Allah Azze ve Celle yeryüzünde İnsanı kendi halifesi olarak yarattı. Allah'ı temsil edecek. Dolayısıyla Allah'ı temsil edecek olanların şahsiyetinin güçlü olması gerekirdi. Allah'ı temsil edecek çünkü. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olacak. İnsanın neden yaratıldığını Kur'an bize haber ediyor. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Allah bir zamanlar meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim vekilim olacak. Benim namıma yeryüzünde hükmedecek. Benim istediğim bir medeniyet meydana getirecek. İstediğim bir dünya meydana getirecek. Böyle bir varlık yaratacağım. İnsanı. İnsanın halife olarak yaratılması, şahsiyetli olmasını gerektiriyor. Allah'ı temsil ediyor. Sizi bir karakter sizin temsil etmesine razı olur musunuz? Sizi bırakın bir peygamberi, bırakın bir Allah'ı, beni bir yalancının temsil etmesine razı olur muyum? Adam satan, davasını satan adamın beni temsil etmesine ben razı olur muyum? Allah hiç razı olmaz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir şahsiyet meydana getirmek istiyor. İnsanlar bunu her seferinde bozdular. Allah peygamberler gönderdi. Yeniden bir şahsiyet bina etmek istedi. İnsanlar tekrar bozdular. Bu hep böyle devam etti. Mesele sadece namaz niyaz meselesi değildi. Allah insanı yükseltmek istiyordu. Yüceltmek istiyordu. Çünkü şerefli bir varlık olarak yaratılmıştı. Onun için insana melekleri secde ettirdi. Önemli bir vazifeyle görevlendirilmişti. وَاِسْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَمْ Adem'e secde edin dedik. İnsana böyle bir şeref verildi. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ Adem'e insanoğluna ruhumdan üfledim. Allah bize ruhundan üfledi. İnsanın içinde Allah'ın ruhu varken bu insan şahsiyetsiz olacak olursa bu ne büyük bir cinayettir. Allah Azze ve Celle her seferinde peygamberler göndermek suretiyle yeniden bir şahsiyet bina etmek istedi. İnsanları yeniden boyamak istedi. Allah neden kitap gönderir? İnsanları kendi boyasıyla boyamak için, o boyayla boyandığımız zaman o şahsiyete sahip olacağız. Sıbgatullah, Allah'ın boyası. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغًا Kimmiş o boyası Allah'tan daha güzel olan ve Allah'tan daha güzel boyayabilecek olan? Boyası Allah'tan daha güzel olan kim insanı Allah'tan daha güzel boyar? İdeolojiler dediler ki biz boyarız. İnsanlar kendi kafalarından ideolojiler uydurdular. Biz boyarız dediler. İnsanı biz şekillendireceğiz dediler. Ve bugünkü insanı görüyorsunuz. Hayvanın yapmadığını yapan bir varlık durumuna getirdiler. Haberlere bakın. Her gün haberlere bakan bunu görür. İnsan hayvanın yapmadığını yapacak hale getirildi. İdeolojiler insanı tanıdığını zannettiler. İnsanın sadece maddi yönünü ele aldılar. Sosyalizm gibi. İnsanın yalnızca maddi yönünü ele aldıp onu halledersek zaten gerisi kendi kendine hallolur dediler. İnsanın ruhunu ihmal ettiler. İnsanın şahsiyetini ihmal ettiler. Maneviyatını ihmal ettiler. İnsanı tanımayanlar insana yön vermeye kalkıştılar. Onlardan bazı vicdan ehli insanlar bunu itiraf ediyorlar. Onlardan bazıları şöyle diyorlar. Nobel ödülü aldılar bu sözleriyle. İnsanı tanımıyoruz dediler. Yıllar sonra bunu itiraf ettiler. Bizim kurduğumuz medeniyet insana zarar verdi dediler. Batılı filozoflar. Biz insanı tanımadan insana medeniyet esasları koymaya kalkıştık. Biz belki matematiği, fiziği, kimyayı biraz öğrendik. Belki tıbbı, dalağı, böbreği, ciğeri, gözü belki biraz öğrendik. Çünkü gözümüzün önündeydi, üzerinde araştırmalar yapabiliyorduk. Deneyler yapabiliyorduk. Ama insanın nefsi elimizde değil. Görülmüyor, ruhu görülmüyor. Onun üzerinde deneyler yapamıyoruz. O yüzden de o ruhu, o nefsi tanıyan birinden bilgiye ihtiyacımız var. Kendi başımıza insana yön vermeye kalkıştık. İnsana zarar verdik. Huzursuz bir toplum meydana getirdik deyip bu gerçeği itiraf ettiler. Bir taraftan bilim adamları, bir taraftan ideologlar, ideolojiler, teoriler meydana getirenler, Marxlar, Leninler, insana hepsi bir şekil vermeye çalıştılar. İnsana verdikleri şekil insana uygun değildi. Çünkü insanı yaratan kendileri değildi. Peygamberimiz buyuruyor ki her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ne demek İslam fıtratı? Bursevi'nin yorumuna göre, İsmail Hakkı Bursevi'nin yani, İslam fıtratı üzere yaratılmak, İslam'a yatkın olarak yaratılmak demektir. Bazıları İslam'a yatkın olarak yaratılmak değil, dine yatkın olarak yaratılmak dediler. Her doğan dine yatkın olarak yaratılır dediler. İslam'a değil sadece. Yani aslında her doğan bir dindar insan olarak doğar, dine temayüllü bir varlık olarak dünyaya gelir. Ama sonradan başkaları tarafından başka taraflara sevk edilir. Efendimiz öyle buyuruyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anası babası tarafından Yahudi yapılır, Hristiyan yapılır, Mecusi yapılır. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar demek, sadece dine temayüllü olarak doğar demek değil, İslam'a temayüllü olarak doğar demektir aslında. Çünkü Kur'an bize haber ediyor, ta ruhlar alemindeyken, Allah ruhlarımıza sordu, Elestu bi Rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Kalu bele, Rabbimizsin dediler. Elbette Rabbimizsin dediler. Demek ki ta o zamandan Müslümanız. Sadece dine yatkın olarak yaratılmıyoruz. İnanç esaslarına yatkın olarak yaratılmıyoruz. Aynı zamanda İslam'ın ahkamına, hükümlerine, kanunlarına, ibadetlerine, farzlarına ve haramlarına da yatkın olarak yaratılıyoruz. Çünkü Allah bir şahsiyet meydana getirmek istiyor. Eğer fıtrat ile Allah'ın meydana getirmek istediği şahsiyet arasında bir zıtlık olsaydı, o zaman insan mazeretli olurdu. İnsan o zaman derdi ki, ya Rabbi sen bize öyle kanunlar, öyle din gönderdin ki, bu din bizim fıtratımıza uygun değildi. Bizi bir çeşit yarattın, dini başka bir çeşit gönderdin. Bu din bu fıtrata uymadı. O yüzden biz bu dini yaşayamadık. Diyebilirlerdi. Diyemesinler diye ve bir çelişki olmasın diye ve hiç kimsenin mazereti kalmasın diye Allah insana gönderdiği dini insanın fıtratına göre gönderdi. Hiç kimse ben dinin şu emrine kendimi uygun görmüyorum diyemez. Kendini bozmadıkça. Hristiyan teologlar, Hristiyan din psikologları derler ki, din sosyologları, insan dine karşı temayüllü değildir. Dışarıdan baskı yapmak gerekir. Yani insanda dini bir şahsiyet yoktur. Yaratılışında böyle bir şey yoktur. Dışarıdan baskıyla ancak insan dindar olabilir. O yüzden on binlerce insanı Engizisyon mahkemelerinde bilim adamlarını idam ettiler. Çoğunu yaktılar. Yanlışları ortaya çıkınca, kilisenin yanlışları ortaya çıkmaya başlayınca onları öldürdüler. Bilim adamları onların yanlışını ortaya çıkartıyordu çünkü. Bu yanlışlarından dolayı insanlar dinden uzaklaşınca, bu sefer insan dine karşı temayüllü değil, o yüzden insan uzaklaşıyor dediler. Halbuki senin insanlara gösterdiğin din, elbette ki insanın fıtratına uygun değil. Kendi dinleri için aslında o söz doğru. İnsanın fıtratıyla uyuşmayan bir din. Ruhbanlık. Tevhidin yerine teslis.
İnsanın kabul edemeyeceği bir inanç. Teslis. Yemek yiyen, tuvalete giden bir kadından doğan Hazreti İsa'yı Tanrı olarak görmek. Elbette ki insan buna temayüllü olamaz. Yanlış. Yanlışa tabii ki temayüllü olmaz. Ruhbanlık. Evlenmeyeceksin, yemeyeceksin, içmeyeceksin, dağlarda yaşayacaksın. Banyo yapmayacaksın, evlenmeyeceksin, yıkanmayacaksın. Evde yaşamayacaksın, mağaralarda yaşayacaksın. Tabii ki insan fıtratı buna temayüllü olmaz. Ondan sonra insan dine temayüllü değil dediler. İnsan dine temayüllü. Ama insan batıla temayüllü değil aslında. Fıtratını bozmadıkça. Fıtratını bozduğu zaman batıla da temayül gösterir. İdeolojiler ve dinler, yanlış dinler, yanlış ideolojiler ve bilim insanın şahsiyetini anlayamadı çünkü insanı tanıyamadı. İnsana nasıl yön vereceğini bilemedi çünkü insanı tanımıyordu. Allah Azze ve Celle bu manada buyurur ki, yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Yani siz bilmezsiniz çünkü siz yaratmadınız. Nefis nedir, ne bileceksiniz? O nefis nasıl şekillendirilir, ne bileceksiniz? O yüzden insan haddini bilmeli. İnsan insana yön vermeye kalkışmamalı. İşte onun içindir ki Kur'an şahsiyeti tevhid ile başlar. Tevhid, Allah'tan başka hiçbir otorite tanımamak. Allah'tan başka bir mabut, bir ilah, itaat edilecek bir makam tanımamak. Kur'an'ı şahsiyet bunun üzerine bina edilir. Eğer şahsiyet bunun üzerine bina edilmezse, o takdirde insan köleleşir. Allah'tan başkalarına kulluk yapmaya başlar. Allah'tan başkasına kulluk yapan nasıl şahsiyetli olabilir? Senin gibilere kulluk yaparsan, senin gibilere itaat edersen, seni yaratana değil de senin gibilere, insanlara itaat edersen, onlardan alacak olursan esaslarını, nasıl şahsiyetini muhafaza edebilirsin ki? Senin gibilere kulluk yapıyorsun. Nasıl şahsiyetini koruyabilirsin ki? Bu gururlu insanların gururuna ne oldu? Bunlar çok gururluydular. Bunlar en ufak bir hatasını söyleyemezsin. Çok gururluydular. Bunlara ne oldu ki insanlara kulluk yapıyorlar? Hani gururluydunuz? Sizin gururunuz nereye gitti? Burnunuzdan kıl aldırmıyordunuz. Ama kullara kulluk yapıyorsunuz. Onların yasak dediğine yasak diyorsunuz. Mecbur ettiklerini yapıyorsunuz. Farz dediğine farz, haram dediğine haram diyorsunuz. Helal dediklerine helal, haram dediklerine haram diyorsunuz. Yasakladıklarını kabul ediyor, emrettiklerini yapıyorsunuz. Gururunuza ne oldu? Tevhid şahsiyetin başıdır. Tevhid olmadan insan şahsiyetini muhafaza edemez. Kur'an bize tevhidin insana nasıl şahsiyet kazandırdığını şu misalle anlatır. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa Aleyhisselam peygamberliğini ilan ettiği zaman Firavun ona demişti ki, seni kendi sihirbazlarımla karşı karşıya getireceğim. Bakalım kim kimi yenecek. Benim de sihirbazlarım var. Sen sihirbazsın demek istiyordu ve kavgayı en iyi bildiği alana çekmek istiyordu. O günkü insanların en iyi bildiği sihirdi. meseleyi oraya çekiyordu. Orada Hazreti Musa'yı yeneceğine inanıyordu. Ve Hazreti Musa'yı da bir sihirbaz gibi göstermek istiyordu. Sihirbazlarını çağırdı. Müsabaka yapacaklar. Sihirbazlar ona dediler ki, bugün Musa'yı yenecek olursak bize ne var? Firavun dedi ki, korkmayın, yanımda kıymetlilersiniz. Musa'yı yenin. Musa'yı yenin, Musa'nın davasından beni bir kurtarın. Musa'dan beni bir kurtarın. Tevhidden beni kurtarın. Saltanatımı bir kurtarın. Musa'yı bir sihirbaz gibi gösterin. Onu yenin. Ondan sonra isteyin benden istediğinizi. Ellerindeki sihirler attılar. Sen mi önce atacaksın dediler Musa Aleyhisselam'a, yoksa biz mi? Siz atın dedi Musa. Sihirlerini atarlarken şöyle dediler, bi izzeti Firavun, Firavun'un şerefiyle atıyoruz. Bu kadar şerefsizleşmişlerdi. Kullara kulluk yapıyorlardı. Firavun'un şerefiyle. Ve sonra Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya at elindeki asayı dediğinde, asa ejderhaya dönüşüp onların attığı o sihirleri yutunca, ve ulkiye seheratu secidin, kalu amennâ bi rabbil alemin, Rabbi Musa ve Harun, secdeye kapandılar ve alemlerin Rabbine iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Biraz evvel bi'izzeti Firavun diyen adamlar, şahsiyetsiz, kişiliğini kaybetmiş, menfaat için Firavun yanında yer alan adama bakın. Bir mucizeyi gördüğü zaman secdeye kapandı ve şahsiyet kazandı. İnsanlığını hatırladı. Ben şerefli bir varlığım. Bunu hatırladı. Firavun dedi ki, siz bana sormadan mı iman ettiniz? Sizi asacağım. Elleriniz ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Sol el sağ ayak. Ve sonra sizi asacağım. Ne dediler? Biraz evvel kula kulluk yapanlar. La dair inna ila rabbina mukalibun. Zararı yok. İstediğini yap. Nasılsa Rabbimize döneceğiz. Sen de döneceksin yani, biz de. Orada görüşeceğiz yani. Biraz evvel şahsiyetini kaybetmiş Firavun'a kulluk yapan adam bir mucizeyi görünce birden kendi şahsiyetini hatırladı. Karşısında tarihin en büyük zalimi, önemli değil, la dair diyordu, zararı yok, istediğini yap. Nasıl bir şahsiyet kazandı? Ve rivayetlere göre hepsi kesildiler. Hepsini kesti Firavun. Ama dönmediler. Şahsiyet kazanmak bir mucize görmekle oluyorsa biz de mucizeler görebiliriz. İlla da değnek parçasının ejderha oluşunu mu göreceksiniz? İlla da Musa'nın asasını mı göreceksiniz? Bir tohumun çıkması mucize değil mi? Cansız topraktan canlıların çıkması, odunun içinden elmaların, armutların fışkırması, bir spermden bir canlının, bir hayvanın veya bir insanın ortaya çıkması mucize değil mi? Benim şu konuşmam bir mucize değil mi? Parmağımı kımıldatmam bir mucize değil mi? Ağaçlar mucize değil mi? Gökler mucize değil mi? İlla da Musa'nın asasını mı göreceğiz? Yok, göremeyiz. Ama Allah etrafımıza milyarlarca milyar mucize gösteriyor. Buna bakan adam marifetullah'a ulaşır. Marifetullah'a ulaşan adam muhabbetullah'a ulaşır. Muhabbetullah'a ulaşan adam Allah yolunda mücadele edebilecek bir imana ulaşır ve artık şahsiyete ulaşmıştır. Artık şahsiyete ulaşmıştır. Artık tüm dünyaya karşı koyabilir. Artık o bir yiğittir. Artık o yalan bilmez. Artık o hıyanet bilmez. Çünkü o mucizeyi görmüştür. Bir çiçek mucizesini, bir elmayı, bir armudu görmüştür. O gördükten sonra secdeye kapanır sihirbazlar gibi. O yüzden Kur'an اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ. Böyle söylerler. O Allah'ı ayaktayken, yanları üzerinde yatarken, otururken, yani daima her hallerinde, mesele o yani aslında. Yani her hallerinde Allah'ı zikredenler, onlar göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Düşününce görürler. Tefekkürün sonucunda marifetullah verilir. Tefekkür zahmetine katlanırsanız marifetullah nimetini alırsınız. Marifetullah nimetini aldığınız zaman muhabbetullah'a ulaşırsınız. Allah'ı sevmeye başlarsınız. Sevdiğiniz zaman artık onun yolunda her şeye katlanabilirsiniz. Çok güçlü bir karaktere sahip olursunuz. Allah Azze ve Celle bize kitabında Allah'ın boyasından daha güzel boya yoktur buyuruyor. Fakat Allah'ın boyasıyla neden boyanamadık? Neden acele ettik? Hormonlama yöntemlere başvurduk. Genç girdi bir kitapçıya. Genç adam hangi kitabı sever? Cihat kitabı mesela. Aldı bir cihat kitabı okumaya başladı. Kalbinde marifetullah var mı? Yok. Muhabbetullah var mı? Yok. İbadetleri güzel mi? Hayır. Ahlakı güzel mi? Hayır. Tevhidi anlamış mı her şeyden evvel? Hayır. Hakiki imana ulaşmış mı? Allah'ı sevmiş mi? Peygamberini sevmiş mi gerçekten? Hayır. Secde etmekten lezzet alıyor mu? Hayır. Gözünden bir damla yaş akmış mı? Hayır. Ama bu adam cihat kitabı okur. Hakiki imana ulaşmadan, ibadet adamı olmadan, ahlak adamı olmadan cihat kitabı okuyan adam anarşist olur, mücahit değil. Önce bunları yapsaydı mücahit olurdu. Sıralamada hata etti. Olgunlaşılamadı. Erken doğum olduğu zaman ne oluyorsa işte o oldu. Kadın çocuğun erken doğumla doğurduğu zaman ne olur? Çocuk ölür ya da sakat olur. Ve sürekli, yani yaşasa bile mesela sürekli problem olur. Vaktinden evvel doğduğu için, gelişimini tamamlamadığı için aynen öyle oldu. Bizim Müslümanlaşmamızda da eksikler oldu. Bizim Müslümanlaşmamız aceleye geldi. Arada büyük bir kopukluk vardı. 100 yıllık bir kopukluk var. Kaybetmişiz bazı şeyleri. Birdenbire hepsini almak istiyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle 23 yılda bir şahsiyet meydana getirdi. 23 yılda. Her gün Kur'an'ı, vahyi peyderpey göndere göndere, her gün bir tarafımızı tedavi ede ede. Çünkü Allah biliyordu ki insanlar bir günde iyileşmezler. Bir günde şahsiyet kazanamazlar. Firavuni sistemlerin baskısı altında, zorbaların, diktatörlerin baskısı altında şahsiyetini kaybetmiş olanlar, İsrailoğulları gibi olanlar Hazreti Musa'nın eğitimiyle bile yıllarca adam olamadılar Yahudiler. Asırlarca Firavun'un esareti altında kalmışlar. Şahsiyetlerini kaybetmişler. Köle ruhlu olmuşlar. Bunlar nasıl itaat ediyorlar? Kılıcı görünce itaat ediyorlar. İsrailoğulları. Kılıç görmeden itaat etmiyorlar. Firavun'a itaat ediyorlardı. Hazreti Musa'ya itaat etmediler. Firavun'a itaat ediyorlardı. Hazreti Musa onlara dinleyin, itaat edin dediği zaman semi'na ve asayna diyorlardı. Dinledik de itaat etmiyoruz, isyan ediyoruz sana. Bunlar Firavun'a itaat ediyorlardı. Şahsiyetlerini kaybetmişler. Yıllarca, asırlarca Firavunların esareti altında yaşamışlar. Kişiliklerini kaybetmişler. Esir toplumlar şahsiyetlerini kaybederler. Öyle oldu. Musa Aleyhisselam onlara anlattı, anlattı, anlattı yıllarca. Güya iman ettiler. Ama içlerine işlemiş şirk. Ve uşribu fi kulubihimul icil. Kalplerine icil sevgisi, buzağı yani şirk sevgisi içirildi. İçirildi ifadesini kullanıyor Allah Azze ve Celle. Uşribu, içirildiler. Yani tüm hücrelerine kadar yayıldı yani. Vücutlarına girdi. Şahsiyetsizlik, şirk, şirk insanın şahsiyetini götürür. Bunlar Hazreti Musa'ya itaat etmiyorlar. Yıllarca onları eğitti, eğitti, eğitti. Sonra bu gece buradan kaçacağız dedi. Kaçtılar. Önlerine deniz çıktı. Eyvah dediler, ey Musa yakalandık dediler. Hiçbir şey anlamamışlar eğitimden. Hiçbir şey anlamamışlar. Musa Aleyhisselam kelle dedi. Onların eyvah demesine karşılık yakalandık, önümüzde deniz var, nereye kaçacağız? Eyvah demelerine karşılık Musa kelle dedi. Eyvahınıza eyvah olsun. Eyvahınızı reddediyorum. İnne ma'ye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir, beni yalnız bırakmayacaktır. Ben onun davasını omuzlamışım. Ben onunla beraber olmadan evvel o benimle beraber. Bana mutlaka yol gösterecektir. Deniz yarıldı, denizden geçtiler. Asırlarca şirkin içinde yaşamış olanlar bu olayı görmelerine rağmen deniz dağ gibi açıldı, yükseldi, yol açıldı. Allah Azze ve Celle bir rüzgar gönderdi. Denizin dibini de kuruttu, çamurda yürümesinler diye. Bu kadar onları korudu. Koca denizi yardı onlar öldürülmesinler diye. Çamuru kuruttu, çamura basmasınlar diye. Geçtiler. Firavun boğuldu, bunu da gördüler. Az ileride bir putperest millet gördüler. Dediler ki ey Musa, bunların putu var, bizim putumuz yok. Biz de put isteriz dediler. Ve uşribu fi kulubihimul acil. İçlerine içirilmiş. Su gibi içmişler şirki. Bütün vücutlarına yayılmış. Hücrelerin hepsinde şirk var. Şahsiyetlerini kaybetmişler. Allah'tan istemeyi unutmuşlar. Hep aracı koymak istiyorlar. Hep aracı koyacaklar, öyle isteyebilecekler. Musa Aleyhisselam dedi ki, ne kadar cahilsiniz. Bu kadar ben size anlattım. Belki 10 yıl, belki 20 yıl Musa Aleyhisselam onları anlatmıştı. Sonra onları aldı, denizden de geçtiler. Bunlar bir sürü mucize gördüler. Asa mucizesini gördüler. Yedi beyda mucizesini gördüler. Elini koynuna sokuyordu Hazreti Musa. Geri çıkardığı zaman bembeyaz oluyor, nur oluyordu. Tekrar sokuyordu, çıkarıyordu, eski halini alıyordu. Bunu da gördüler. Çekirge, kurbağa, haşerat, kan, tufan. 9 mucize. Yıllar içerisinde defalarca mucizeler gördüler ve sonra oradan denizden geçmelerine rağmen putperest bir milleti gördükleri zaman gene putperest olmak istediler. Bize de bir put lazım dediler. Demek ki bir millet bu hale geldiği zaman artık ondan sonra kolay kolay adam olmuyor. Hazreti Musa bile olsa hocaları şahsiyetini kaybetmiş bir toplum adam etmek mesele. O yüzden Peygamberimizin toplumu bunlardan daha şanslıydı. Mekke'nin müşrikleri belki müşriklerdi ama özgürdüler. Başlarında bir kral yoktu. Bizans'ın kralı vardı, İran'ın kralı vardı, Habeşistan'ın kralı vardı. Her tarafın kralı vardı, Mekke'nin kralı yoktu. Özgürlerdi. Allah Azze ve Celle peygamberini oradan çıkardı. Çünkü özgür olan toplumlar düşünürler ve kabul ederler. Ama özgür olmayanlar, onlar düşünmezler, düşünseler de kabul edemezler. Çünkü kralları izin vermez. Öyle düşünenleri kral cezalandırır. O yüzden düşünmek istemezler. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize kitabında şahsiyetini kaybedenleri de anlatıyor, şahsiyetlileri de anlatıyor. Biz yeni bir nesil meydana getirmek zorundayız. Bu nesil meydana getirilirken Kur'an şahsiyetiyle şahsiyetlenmiş olan bir nesil, Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir nesil meydana getirilirken Allah'ın yöntemine göre meydana getirilecek. Allah Azze ve Celle kısım kısım gönderdi kitaplarını. Kısım kısım gönderdi. Ve çünkü insanın nefsinin değişmesi, şahsiyetinin değişmesi sabahtan akşama olabilecek bir olay değil. İtiraz ediyorlardı. Yahudiler peygamberimize gelip itiraz ettiler Medine'de. Ya Muhammed dediler, bu kitap Allah'tansa neden toptan gelmiyor? Musa'ya verilen kitap toptan geldi, seninki neden toptan gelmiyor? Halbuki ellerinde böyle bir delil de yoktu. Tevrat'ın toptan geldiğine dair ellerinde bir delil yok. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Allah peygamberimize kısım kısım verdiyse demek Allah'ın sünneti budur. Demek ki evvelki peygamberlere de öyle vermiş olmalı. Ellerinde böyle bir delil yok. Mekke'nin müşrikleri de itiraz ediyorlardı. Bu Allah'tan ise neden toptan gelmiyor? Buna rağmen Allah Azze ve Celle onların bu itirazlarına rağmen kısım kısım indirmeye devam etti. Çünkü Allah bilgi vermek istemiyordu. Şahsiyetleri değiştirmek istiyordu. Kitabın tümden gelmesi bilgi vermek için olabilir. Nefisler değişmez ki bu şekilde. O hükümler yaşanacak. Yaşandıkça nefisler değişecek. Şahsiyet değişmeye başlayacak. Allah'ın istediği insan ortaya çıkacak. Allah'ın boyasıyla boyanmış bir insan. Hangi sistem hakimse, her sistem kendine göre insan meydana getirir. Hangi sistem hakimse, o sistem insanları o şekilde boyar. Kendi sistemine uygun hale getirecek şekilde boyar. Allah Azze ve Celle de insanları İslam'a uygun bir şekilde boyamak istiyor ve bu Allah'ın hakkıdır. Çünkü madem ki kainat O'nundur, madem ki insanlar da O'nun kullarıdırlar, o halde bu hak Allah'a aittir. Başkalarının insanları boyama hakkı yoktur. Başkaları insanları boyamaya çalışıyorlar. Hangi yetkiyle? Beni sen mi yarattın da sen beni boyayacaksın kendi istediğin şekilde? Allah'tan daha mı güzel boyayacaksın? Sıbgatallah. Ve men ahsanu minallahi sıbga. Ve nahnu lehu abidun. Kimdir Allah'tan daha güzel boyayacak olan? Biz sadece ona kulluk ederiz. Onun dışındakileri reddederiz. Allah'ın boyasının, Allah'ın boyasıyla boyanmanın ilk şartı Allah'tan başkasına kulluk yapmamak. Allah'tan başkasına kulluk yaparsanız boyalar karışmış olur birbirine. İslam Allah'ın boyasıdır. Küfür Allah'ın boyasını örtmektir. Nifak boyaları birbirine karıştırmaktır. İslam ile başka boyaları birbirine karıştırmak. Biraz İslam, biraz demokrasi. Biraz İslam, biraz Hristiyanlıktan bir şeyler. Biraz İslam'dan, biraz sosyalizmden bir şeyler. Biraz İslam'dan, biraz başka ideolojilerden. Bu nifaktır. Bu münafıkların ahlakıdır. Boyaları birbirine karıştırırlar. Allah Azze ve Celle bizi farzlarıyla boyar. Sünnetleriyle de boyar. Farzlar ana kısmımızı boyar. Ana rengimizi belirler. Ana renkleri. Sünnetlere gelince onlar da tali noktaları, daha küçük kısımları boyar. Farzların eksik bıraktığı yerleri boyar. Böylece tamamını Allah boyamış olur. Farzlar insanı Allah'ın boyasıyla boyar. Haramlar neden haram? Başka boyalardan bizi korumak için. Boyalar karışmasın diye. Boyaların karışmaması için şunu haram denildi. Şu farzı yaptığınız zaman Allah'ın boyasıyla boyanmış olursunuz. Şu haramdan kendinizi koruduğunuz zaman o boyaya uymayan boyadan, Allah'ın boyasını bozacak olan bir boyadan kendinizi korunmuş olursunuz. Onun için haram. Hem farzı yapar hem haramı yaparsa boyalar karışmış olur birbirine. Allah ise kendi boyasıyla boyamak istemektedir. Ve istediği bir insan meydana getirmek istiyor. Nasıl bir insan istiyorsa. Ve boya nedir? Neden Allah boya tabirini kullanıyor? Neden sıbgatallah diyor? Yani ruhunu Allah'tan alacaksınız. Şeklini de Allah'tan alacaksınız. Yetmez. Boyanızı da Allah'tan alacaksınız. Yani şekil önemli değil, ruh önemli diyenler. Şekli de önemli, ruhu da önemli. Bir arabanın tabii ki en önemli kısmı motoru. Ama kaportası da önemli, boyası da önemli. Allah Azze ve Celle tevhidi gönderdi. Bu işin ruhu o. Motor. Kaportayı da Allah gönderdi. İbadetler. Boyayı da Allah gönderdi. Hepsini kendi gönderdi. Ruhu da önemli, şekli de önemli, boyası da önemli. Sıbgatallah ne demek? Yalnızca ruhu değil, şekli değil, boyası da benden olacak demek. Ruhunu benden alır, şeklini benden alıp boyayı başkalarından almayacaksınız demek. Boyayı da benden alacaksınız demek. Efendimiz hadiste buyuruyor. Bir zaman gelecek, onlar bir kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Dediler ki ya Resulallah, onlar dediğin kim? Hristiyanlar ve Yahudiler mi? Evet dedi, başka kim olacak? Onların peşinden gideceksiniz. Kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Şerefinizi kaybedeceksiniz, şahsiyetinizi kaybedeceksiniz. Boyalar karışacak birbirine. Boya tabiri neden kullanılıyor? Boya bakıldığı zaman görünendir. Baktığınız zaman görürsünüz boyayı. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, size bakanlar sizde görmeliler. Allah'ın boyasını siz de görmeliler. Görünmelisiniz. Renkten renge girmemelisiniz. Boyanızı muhafaza etmelisiniz. Boya görünür. Görünmüyorsan Allah'ın boyasıyla boyanmamışsın. Boyalar arasındaki fark anlaşılır. Beyazla siyah anlaşılır. Kırmızıyla sarı anlaşılır. İslam medeniyeti ile küfür medeniyetinin farkı anlaşılmalı. Müslüman bir şahsiyet ile şirk içinde olan adamın farkı bakıldığı zaman anlaşılmalı. Anlaşılmıyorsa bir yanlış var. Ve boya kumaşın içine işler. Kumaşı keserseniz içinin de aynı olduğunu görürsünüz. Boya kumaşın içine de işler. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, İslam içinize de işlemeli. İçinize de işlemeli. O zaman Müslüman bir şahsiyet meydana gelecek. Allah göndermiş olduğu diniyle hem insanları boyar, hem başka boyalardan muhafaza eder, hem de herkesin boyasını ortaya çıkartır. İmtihan eder. Bir şeyi farz kılar, bir şeyi haram kılar, kimin rengi neyse ortaya çıksın diye. Kim teslimiyet gösterecek, kim göstermeyecek? Kim itiraz edecek, kim itaat edecek? Allah hükümleriyle hem bizi boyar, hem de rengimizi ortaya çıkartır. Kim münafık, kim samimi ortaya çıkartmak için. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Peygamberimize kıble değiştirildi. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu Medine'ye gittiği zaman 14 ay veya 16 ay kadar bir süre. Sonra Mescid-i Haram'a doğru dönme emri geldi. Onunla ilgili ayette buyuruyor ki, senin üzerinde bulunduğun kıbleyi değiştirmemizin sebebi, kim peygambere tabi olacak, kim de tabi olmayacak. Ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönecek. Böyle peygamber mi olur? Kıblesi değişiyor. Böyle şey mi olur diyecek. O adamları ortaya çıkartmak için. Herkesin rengini, şahsiyetini ortaya çıkartmak için. Demek sebep bu. Sebeplerden birisi bu. Kıblenin değiştirilmesi demek ki bunun için, şahsiyetleri ortaya çıkartmak için, itaat edenle etmeyeni ortaya çıkartmak için dönen diyor Kur'an-ı Kerim. Mimmen yenkalibu ala akibey, ökçesi üzerinde dönen adamı ortaya çıkartmak için, yani karaktersiz adamı, şahsiyetsiz adamı, dönekleri yani ortaya çıkartmak için. Demek ki Allah hususen böyle emirler göndermektedir. Cumartesi günü balık avlamak yasaktı Yahudilere. Neden? İtaat edecek olanlarla etmeyecek olanları ortaya çıkartmak için. Bu Allah'ın sünneti. Herkesin rengini ortaya çıkartır Allah. Hazreti İbrahim ve İsmail dua ediyorlardı. Rabbena ve cealna müslümeyne lek. Ey Rabbimiz, sana teslim olan iki insan kıl bizi. Sana teslim olmuş iki insan kıl bizi. Teslim olan. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i övgüyle anlatır. Hazreti İbrahim'i ve İsmail'i o makama getiren teslimiyet. Şahsiyetli insanlar Allah'a ve peygamberlerine teslim olurlarken, şahsiyetsizler firavunlara teslim olurlar. Şahsiyetli insanlar kılıç zoruyla kendisini teslim almak isteyenlere karşı koyarken, şahsiyetli insanlar kendini kılıç zoruyla teslim almak isteyenlere karşı koyar ama kendine güzellikle anlatanların anlattıklarına bakar, doğruysa kabul eder. Şahsiyetli insan laftan anlar, güzellikten anlar, insanlıktan anlar, delillerin ortaya konulmasından anlar. Ama şahsiyetini kaybetmiş adama gelince kılıçtan anlar. Firavun'a itaat eder. Musa'ya itaat etmez. Çünkü Musa'nın kılıcı yok. Ya da kılıcı varsa da merhamet var. Merhametliye itaat etmez. Şahsiyetli insanlar herkese itiraz eden insanlar değiller. Deliller karşısında boynu kıldan ince olur. Ama zorbalık karşısında dimdik durur. Kur'an böyle bir şahsiyet kazandırmak ister bize. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize şahsiyeti öğretmek için tevhidi gönderdi, işin başı odur dedim. Sonra dengeli bir din gönderdi bize, dengeli insanlar olalım diye. Şahsiyetli insan dengeli insandır aynı zamanda. Ne ifrat ne tefrit. Efendimizin evine gelmişlerdi 3 kişi, sahabeden 3 kişi. Peygamberimizin evdeki halini merak ettiler. Hanımlarına sordular, evde ne yapar dediler. Hanımlar da dedi ki, normal davranıyor, sizin gibi. Bazen namaz kılar, bazen uyur, istirahat eder, bazen bize yardım eder. Yani normal dediler. Bunlar dedi ki, hayır, o peygamber olduğu için az yapıyor. Onun günahı yok ondan. Bizim günahımız çok, biz daha çok yapmalıyız dediler. Ve biri dedi ki, ben karımı boşayacağım, evlenmeyeceğim. Diğeri dedi ki, ben sabaha kadar namaz kılacağım her gün, her gece. Öbür dedi ki, ben her gün oruç tutacağım, orucu ara vermeyeceğim. Onların bu konuşmalarını peygamberimize anlattılar. Allah Resulü buyurdu ki, içinizden takva olanınız benim, beni aşmayın. Kim beni aşarsa benden değil. Dengesiz adamlar. Bunların sonu ruhbanlık. Hristiyanlığın geldiği noktaya gelecekler. Peygamberimiz onu biliyor. Kur'an'ı şahsiyet dengeli bir şahsiyettir. Dengelidir. Ne ruhbanlığa gider, ne dünya perestliğe gider. Hristiyanlık insanları dünya perestlikten kurtarabilmek için, Roma'nın dünya perestliğinden insanları kurtarmak için ruhbanlığı yol olarak gösterdi. Dedi ki, bu dünyadan el etek çekmek lazım. En takva olan dünyadan en fazla uzak olandır dediler. Vücuduna en fazla işkence yapan en takva olandır dediler. Hiç yıkanmayan en takva olandır dediler. Evlenmeyen takva olandır dediler. Dini hayatın dışına çıkardılar. Yaşanmayan bir din haline getirdiler. Güya bu şekilde takva olacaklardı. Efendimiz de işte ondan korkuyor. Onlara benzemeyin diyor. Kim beni aşarsa benden değil. Ben evlenirim de geceleri uyurum, namaz kıldığım da olur, oruç tuttuğum da olur, tutmadığım da olur. Beni aşan benden değil. Efendimiz bir denge kurmak istiyordu. Çünkü dengeyi bozduğunuz anda şahsiyette de bozulmalar meydana gelecektir. Dengesiz bir insan şahsiyette olamaz. Peygamberimize ne verildi? Yalnız kitap mı verildi? Hayır. Yalnız kitap verilmedi. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekihim. O peygamber onlara kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve onları temizler. Onların nefislerini arındırır. Allah Azze ve Celle peygambere verilenin birinin hikmet olduğunu söylüyor. Demek ki peygambere sadece Kur'an verilmedi. Hikmet de verildi. Sadece hikmet de verilmedi. Bir de mizan verildi, denge. Mizan. Bir kalemi koyarsanız parmağınızın üstüne, tam dengeyi sağlamazsanız düşer. Mizan. Peygambere verilen şeylerden birisi mizan. Herkese verilmedi, peygambere verildi. Sadece mizan da değil, bir başka ayette bir de nur verildiğini ifade ediyor. Peygambere nur da verildi. Kitap, hikmet, mizan ve nur. Bunlarla dengeli bir insan ortaya çıkar. Hepsi de lazım. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki, peygamberinize yalnız kitap vermedim. Yalnız kitap okumayın yani. Hikmet sahibi olun. Meseleleri hikmet penceresinden görmeyi de öğrenin. Hükümleri öğrenmek, fıkıh öğrenmek, tefsir öğrenmek, kitabı öğrenmek. Ya hikmet ne? Peygamberin sünneti ve ayrıca o hükümlerin perde arkasını, esrarını, sırlarını öğrenmek. Bir de buna bakın yani. Yalnız kitabı okumaya çalışmayın. Bir de sırlarını da, hikmetlerini de öğrenin. Bir de kitabı okurken dengeli olun, mizanı kaybetmeyin. Mizanı kaybedenler kimi ılımlı İslamcı olur, kimi aşırı İslamcı olur, oraya buraya bomba atar. İkisi de Amerika'nın işine gelir. Amerika mizan sahibi Müslümandan korkar. Hem dik durur. Dik durur. Boynunu bükmez. Gücü yetmese bile eğilmez. Küfrün karşısında. Ama hücuma da geçmez. Alak suresinin sonunda Müddessir'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ona itaat etme. O kafire itaat etme. Ama hücum et demiyor. O kafire itaat etme. Denge. Ne itaat edeceksin ne de hücum. Tebliğ edeceksin. Ve bu şekilde İnsan kazanacaksın evvela ey Resulüm, insanlara tevhidi ulaştıracaksın. Allah böyle dengeli bir din gönderdi, dengeli insanlar meydana getirmek için. Fakat denge yönünden meseleye bakamayanlar radikal oldular belki ama Rabbani olamadılar. Radikal oldular, tavizsiz oldular. İslam'ı savundular, taviz vermeyi reddettiler, dik duracağız dediler ama dengeyi sağlayamadılar, denge bozuldu, mizan bozuldu. Kur'an buyuruyordu ki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Allah göğü yükseltti ve bir mizan koydu. Bir denge koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Gökteki dengeyi de bozmayın. Kendi dengenizi de bozmayın. Mizanı bozmayın. Nasıl ki dağların yerleri var. Dağlar sarsıntıyı önlemek için. Bu dağı kaldırın buradan, götürün dünyanın başka bir yerine, dünyanın dengesi bozulur, balans yapmaya başlar. Normal dönemez. Şu anda dönüyor ve biz hissetmiyoruz. Çünkü balans yapmıyor. Düzgün dönüyor. Bir arabanın tekerleğinin düzgün dönmesi gibi jant eğri değilse tekerlek düzgün döner ve siz hissetmezsiniz. Ama jantta eğrilik varsa balans yapar. O zaman araba hoplar. Aynı şekilde Allah azze ve celle dağları değişik yerlere yerleştirdi. Her birinin ağırlığının hesabını yaptı. Bu dağın büyüklüğü neden bu kadar büyük veya neden şu kadar küçük? Bir hesaba göre. Bu dağ neden burada da başka bir yerde değil? Bu dağda neden demir madeni var da filan dağda yok? Bir mizan var. Bir denge var. Onun için. Dengenin gerçekleşebilmesi için. Her tarafın eşit olabilmesi için. Dünyanın düzgün dönebilmesi için. Allah her şeye bir mizan koydu. Dinine de bir mizan koydu. Göklere mizan koyan Allah gönderdiği dinine bir denge koymaz mı? Dengeli bir Müslüman meydana getirmek için hem dik duracaksınız dedi, hem de saldırmayacaksınız. Bir denge koydu. Buyuruyor veddu lev tudhin feyuthinun. İstediler ki yumuşak olasın, onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Böyle istiyorlar. Yumuşak olmanı istiyorlar. Alttan almanı istiyorlar. Taviz vermeni istiyorlar. Sen öyle olursan, ılımlı Müslüman yani olursan, onlar da ılımlı müşrik olacaklar. Seninle anlaşmak istiyorlar. فَلَا تُطَيِ الْمُكَذِّب۪ينَ Onlara itaat etme. Onların planları bu. Ama sen onlara itaat etme. Allah Azze ve Celle dik durmayı emrediyor. Ama itaat etme diyor sadece. Hücum et demiyor. Mekke'de gelen ayetlerde. Ve Müslümanlar bu farkı anlamak zorundadırlar. Radikalizm nedir? Rabbani olmak nedir? Tavizsizliği savunan herkes radikal olabilir ama Rabbani olamamış olabilir. Allah'ın boyasıyla boyanmamış adam Rabbani olamamıştır. Dik durmayan adam Allah'ın boyasıyla boyanmamıştır. Dik durmayan adam şahsiyetini kaybetmiştir. Ve Kur'an bize Müslüman şahsiyeti anlatırken İslam şahsiyetinde ırkçılığın olamayacağını anlatır. Ya eyyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık. Niçin? Tanışasınız diye. Başka bir şey için değil. Yalnız bunun için tanışasınız. İsminiz olsun. Türk desinler, Kürt desinler, Arap desinler. Nasıl ki Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin deniyorsa aynı şekilde bir isim olsun diye, tanışasınız diye. Bunun bir kıymeti yok. İnne ekremakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz, en takva olanınızdır. Kur'an'ı şahsiyet ırkını üstün görmez. başka ırkları da aşağı görmez. Efendimiz buyuruyor ki Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanların da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Bir seferinde Ebu Zer Bilal Habeşi'ye yanlış bir laf söyledi. Ağzından kaçtı bir an. Yılların birikimi var tabi. Yılların birikimi. Çocukluklarından beri yanlış malumat almışlar. Müslüman olmuşlar ama hemen hepsini atamıyorlar üzerlerinden. Ey zenci kadının oğlu dedi Bilal'e. Bilal gitti peygamberimize söyledi. Bana böyle dedi ya Resulallah. Ebu Zer peygamberimizin sevdiği önde gelen sahabesinden, ilk Müslümanlardan. Takvasıyla bilinir. 3 günlük yiyecekten fazla yiyecek bulundurmazdı evinde. Ve bunu caiz görmezdi. Efendimiz o yüzden ona demiştir ki ya Ebu Zer, yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin, yalnız haşr olacaksın, yalnız adamsın. Çünkü senin gibisi çok olmayacak, yalnız kalacaksın. Bu Ebu Zer böyle bir hata yaptı. Bilal Habeşi Efendimiz'e söyleyince Efendimiz dedi ki ya Ebu Zer, ölçüyü aştın, haddini aştın. Ölçü taştı, sözünü geri al. Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna üstünlüğü yoktur dedi. Böyle söyleyince Ebu Zer yüzünü yere dayadı. Dedi ki Bilal, basmadan yüzümü kaldırmayacağım yerden. Bilal gelsin ve benim suratıma bassın. Bunlar Efendimizin talebeleri. Allah Resulü onlara böyle bir şahsiyet kazandırdı. Yavaş yavaş oluşuyordu şahsiyet. Bazen hatalar oluyordu. Ama düzeliyorlardı. Ebu Leheb gibi davranmadılar. Ebu Leheb bir gün dedi ki ya Muhammed, Efendimiz'in amcası, 2 eli kuruya sıcağı. O dedi ki ya Muhammed, ben Müslüman olursam bana ne var? Efendimiz dedi ki başkalarına ne varsa sana da o var. Başkalarına cennet vaat ediliyor, sana da cennet. Sen ne istiyorsun başka? Ebu Leheb dedi ki yani benle diğerleri eşit mi olacak? Benle köleler, benle kadınlar, çocuklar, benle onlar eşit mi olacaklar? Evet dedi peygamberimiz. Ben böyle bir dini kabul etmiyorum dedi. Benimle başkalarını eşit tutan bir dini kabul etmiyorum ben dedi. Allah Resulü taviz vermedi. Sen diğerlerinden üstün değilsin dedi. Başkaları bana amelleriyle gelirken siz bana ecdadınızla övünerek gelmeyin. Atalarımız şöyleydi böyleydi diyerek gelmeyin. Başkaları amelleriyle gelirken siz atalarınızla övünerek gelmeyin. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat. Ben seni kıyamet gününde kurtaramam. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat. Kıyamet günü ben seni kurtaramam. Böyle söylüyordu halasına ve kızına. Allah Azze ve Celle İslam toplumunda bütün Müslümanların hepsinin eşit olacaklarını söylüyordu. Birbirinden ırk yönünden veya başka bir yönden üstün olamayacaklarını söylüyordu. Ve müminlere Kur'an şahsiyeti kazandırırken dünyaya bakışı öğretir. Nasıl bir dünya İslam'a göre dünya nedir? Hayat nedir? Dünya hayatı nedir? Dünya nimetleri nedir? İnsan nedir? Şahsiyetli bir insan meydana getirecekseniz elbette ki evvela İslam'a göre insanın ne olduğunu ortaya koyacaksınız. İslam'a göre insan bir yönüyle üstün bir varlık iken bir yönüyle basit bir varlık. Bir taraftan Kur'an buyuruyor ki insan çamurdan yaratıldı. Bir taraftan buyuruyor ki insana melekler secde etti. فَلْيَنْظُرْ الْاِنْسَانَ مِمَّ خُلِقْ İnsan bir baksın hele neyden yaratılmış? Atılmış bir sudan, bir spermden yaratıldı. Bir taraftan böyle söylüyor. Bir turaptan, topraktan yaratıldığını söylüyor. Bir taraftan da insanın meleklerden üstün olduğunu söylüyor. İki tane zıt bir varlıkta birleşmiş. Bir yönüyle basit bir varlık, bir yönüyle üstün bir varlık. Kur'an ne demek istiyor? Ey insan, sen üstün bir varlık olarak yaratıldın ama bu üstünlük senin marifetin değil. Ben seni üstün yarattığım için üstünsün. Melekleri sana secde ettirdiğim için üstünsün. Yoksa senin mayan çamur. Senin bir marifetin yok. Bunu unutma. Bunu unutursa ne olur? Şahsiyeti kaybetme olayı böyle başlıyor. İki şey gerçekleşir. İnsan neyden yaratıldığını ve nasıl bir varlık olduğunu unutursa iki şeyden birisi olur. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Siz Allah'ı unutunca Allah da size sizi unutturur. Ne demek? Yani ey insanlar, Allah'ı unutursanız ceza amelin cinsinden, unutmanın cezası unutturulmaktır. Allah size sizi unutturur. Şerefli bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Meleklerin size secde ettiğini unutturur Allah size. Allah size ruhundan üflemişti. Size onu da unutturur. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah insana ilim öğretti. Allah size bunu da unutturur. Sizi yeryüzünde halifesi olarak yarattı. Size bunu da unutturur. Şerefli bir varlık olduğunuzu unutturur ve kullara kulluk yaparsınız. Şahsiyetinizi kaybedersiniz. Kullara kulluk yaparsınız. Çünkü Allah'ı unuttunuz, Allah da size ne olduğunuzu unutturdu. Allah'ı unutanlara verilen ceza, kendini de unutur. Şerefli bir varlıktır. Bunu unutur, kullara kulluk yapar. Eğer gücü, kuvveti eline geçirmediyse, fakirse, makam sahibi değilse, zayıfsa, güçlülere kulluk yapar. Çünkü kendisinin üstün bir varlık olduğunu unuttu, unutturuldu. Çünkü Allah'ı unuttu. Eğer zayıf değilse, zenginse, makam sahibiyse, Allah ona başka bir şey unutturur. Fakire, zayıfa, üstün bir varlık olduğunu unutturan Allah, güçlüye de başka bir şey unutturur. O da insanın çamurdan yaratıldığını unutur. Alaktan yaratıldığını unutur. Spermden yaratıldığını unutur. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Alaktan yarattı sizi ama insan bunu unutur. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْغَى اَرَّآهُ اسْتَغْنَى İnsan azar, haddini aşar, kendini müstani gördüğü için, benim öğüde ihtiyacım yok diye düşündüğü için. Bu da bir şey unuttu. Bu da bir şey unuttu. Spermden yaratıldığını unuttu. Çamurdan yaratıldığını unuttu. Bu da bir şey unuttu. Her ikisi de bir şey unuttu. Fakir de zayıf da bir şey unuttu. Zengin de bir şey unuttu. Fakir şerefli bir varlık olarak yaratıldığını, meleklerin bile kendine secde ettiğini, Allah'ın halifesi olduğunu, kendinde Allah'ın ruhunun olduğunu unuttu. Zengin de spermden yaratıldığını unuttu. Birincisi kullara kulluk yapar. İkincisi de kendini ilahlaştırır, Rableştirir, benim dediğim olacak der. Kulluğunu unutmuştur. Firavunlaşmıştır. Artık o saatten sonra bir firavun var karşınızda. Firavun demek ne demek? Kime firavun denir? Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur diyen adam firavundur. İlla da başında firavunluk tacının olması gerekmez ki. Eski firavunlarla bugünün dünyasında Allah'a hesaba katmayan, benim dediğim olur diyen adamın taçtan başka ne farkı var? Birinin tacı var, birinin tacı yok. Farkı bu kadar. Her ikisi de diyor ki benim dediğim olur. Bu insan, insan denen varlığın ne olduğunu unuttu. Bu firavunlara kulluk yapanlar da unuttu. Çünkü her ikisi de Allah'ı unuttu. Allah da onlara kendilerinin ne olduğunu unutturdu. İslam'a göre insan böyle bir yönüyle kıymetli, bir taraftan da basit bir varlık. Haddini bil diyor Allah Azze ve Celle. Ben seni yeryüzünde halifem olarak yarattım. Sen yeryüzüne geldin, beni temsil edecektin. Rab olmak istiyorsun. Benim yerime geçmek istiyorsun. Benim dediğim olacağına senin dediğinin olmasını istiyorsun. Ben seni halifem olarak yarattım. Benim vekilim olacaktın. Sense ilah olmak istiyorsun. İslam insana şahsiyet kazandırırken bunu öğretir. Ne olduğunu hatırlatır. Daha ilk ayette İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal insanı min alak. Daha ilk ayette Allah Azze ve Celle birinci ayette Alak suresinin birinci ayetinde kendisini tanıtıyor. Ben buyum, yaratan Rabbinizim. Siz ise Alak'tan yarattığım kullarımsınız. Bunu unutmayın. Daha ilk ayetler, bundan daha güzel bir başlangıç olabilir miydi? Ne harika bir başlangıç. Birinci ayette Allah kendini tanıtıyor. İkinci ayette insana insanı tanıtıyor. Ben buyum, sen de busun diyor. Harika bir başlangıç. Vahiy ne güzel başlamış. Özetlemiş. İki kelimeyle özetlemiş. Ve bir taraftan insanı bize öğretiyor. İnsanın kendi şahsiyetini koruyabilmesi için, firavunlara kulluk yapmaması için meleklerin secde ettiğini bilmesi lazım. Kıymetli bir varlık olduğunu bilmesi lazım. Firavunlaşmaması için de spermden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını bilmesi lazım. Ve sonra dünyaya bakışını sağlamlaştırması lazım. İslam'a göre dünya nimetleri basit, dünya hayatı kıymetli. Dünya nimetleri basit. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minel nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zeheb vel fiddâ vel haylil musevvemeti vel en'âmi vel hars zâlike metâul hayâti dünya vallâhu indâhu husnul me'âb. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kantar, kilo kilo altınlar, gümüşler hoş gösterildi. Atlar, Mercedesler, bahçeler, meyve bahçeleri insanlara hoş gösterildi. Ekim tarlaları, ama bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Kur'an bize dünya nimetlerinin basit olduğunu söylüyor. Aynı Kur'an başka ayetlerde dünya hayatından sonra cennet veya cehennemin geleceğini söylüyor. Dolayısıyla çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Çok önemli bir durum var. Ya cennete gideceğiz ya cehenneme. Arası yok, ortası yok. Bu yönden bakıldığı zaman dünya hayatı çok önemli ama dünya nimetleri önemli değil. Bu tıpkı şuna benzer. Bir uçurum üzerinde bir köprü. Bu köprü çok adi bir köprü. Kırık çıkık tahtalardan oluşmuş. Kırıldı, kırılacak. Ama karşıda bir saray var. Altından, elmastan, yakuttan, zebercetten, içinde dünya güzel huriler, her şey var, her şey var, yok yok. Bu saraya gidebilmek için bu köprüden geçmek lazım. Köprünün kendisinin tahtalarının ve çivisinin bir kıymeti olabilir mi? Yok. Köprünün kendisi bir kıymeti yok. Ama yapmış olduğu görev çok önemli. Seni o saraya götürecek. Başka türlü o saraya gidemezsin. İşte dünya hayatı böyle. Dünya hayatı önemli. Görev itibariyle önemli. Başka türlü cennete gidemezsin. Ama kendisinin önemi yok. Tahtalarının önemi yok. Nimetlerinin önemi yok. Geçici. Fani. Kur'an başka bir ayette dünya hayatının lehu ve laib olduğunu söylüyor. Oyun diyor, eğlencedir diyor dünya hayatı. Çocuklar gibi oyun oynuyorsunuz. Oyunu kim oynar? Çocuklar. Kur'an o kelimeyi kullanıyor. Dünya hayatı lehu laibdir. Oyundur, eğlencedir. Çocukça bir şeydir. Ne demek istiyor bize? Biz Kur'an'ın anlattığı dünya hayatı ve dünya nimetleri farkını anladığımız zaman intihar etmeyiz. Firavun da olmayız, intihar da etmeyiz. Bu bakışı kazandığımız zaman. Çünkü Kur'an bize bu dünya nimetleri önemli değil diyor. O halde ben bu dünya nimetlerinin hepsini alsam önemli değilmiş. O zaman kibirlenmeye gerek yok. Dünyanın en zengini olsan spermden yaratıldığını unutmazsın. Ve çünkü dünya nimetlerine önem vermiyorsun. Kur'an bunu kazandırıyor. Dünya nimetleri önemli değil diyor. Yani sen dünya nimetlerinin hepsine sahip olsan gene önemi yok. O zaman bu adam kibirlenemez ki. Kimseyi de ezemez. Çünkü dünya nimetlerini önemsemiyor. Eğer dünya nimetlerini elde edemediyse, fakirse, bu insan da intihar etmez. Çünkü dünya nimetlerine önem vermemektedir. İntiharın gerçek sebebi dünya nimetlerine tapmaktır. Dünya nimetlerine tapan adam onu ele geçiremediği zaman intihar eder. Bizim medeniyetimizde intihar yoktur, olmamalıdır, yoktu. Çünkü biz dünya nimetlerine önem vermiyorduk, dünya hayatına önem veriyorduk. Dünya nimetlerine önem veren adam o nimetleri ele geçirdiği zaman Karun olur, Firavun olur. Şımarır, kibirlenir, benim dediğim olacak der. Çünkü dünyaya tapmaktadır ve o dünyayı ele geçirmiştir. Artık o bir Karun'dur ve bir Firavun'dur. O artık zulmedecektir. Ama dünya nimetlerini önemsiz görseydi böyle olmayacaktı. Diğer adam da dünya nimet fakir olan adam dünya nimetlerini önemsiz görseydi o da intihara gitmeyecekti. Üzülmeyecekti. İstediği şeyler olmadığı zaman çok üzülmeyecekti. Dünya nimeti değil, önemli değil diyecekti, geçip gidecekti. Amr bin Şerid'in kız kardeşi Hansa, Müslüman olmadan evvel bu kadın şair, şaire. Müslüman olmadan evvel Sahır adında bir erkek kardeşi varmış, ölmüş. Bu kadın o kadar üzülmüş ki, kardeşiyle ilgili şiirler yazıyormuş, sürekli feryat figan ediyormuş. Ve diyormuş ki, eğer başkalarının da kardeşinin öldüğünü bilmesem, canıma kıyardım. Bu kadın daha sonra Müslüman oluyor. 4 tane oğlu oluyor. 4 tane erkek çocuğunu Kadısiye Savaşı'na gönderiyor. Ve onları gönderirken diyor ki, evlatlarım, babanıza hıyanet etmedim, dayınızı da utandırmadım. Yani siz gayrimeşru doğmadınız, tertemiz dünyaya geldiniz. Eğer diyor savaşta kaçacak olursanız hakkımı size haram ederim. Ve kadına haber geldi. 4 çocuğun da şehit dediler.
Tekbir! Tekbir!
4 çocuğun şehit dediler. Daha evvel cahiliye dönemindeyken bir kardeşi öldüğünde intihar etmeyi düşünen bu kadın 4 tane oğlunun ölüm haberi geldiğinden dedi ki Rabbime hamdolsun beni çocuklarımla rahmet otağında onlarla kavuşturacağını umarım. Rabbimden bunu niyaz ederim. Beni de çocuklarıma kavuştursun, onu niyaz ederim. Dün erkek kardeşinin ölümüne razı olamayan, isyan eden, intiharı düşünen kadının geldiği noktaya bak. İslam nasıl bir şahsiyet kazandırıyor. İslam medeniyetinde o yüzden intihar yok. Çünkü dünya nimetlerini, evlat da bir dünya nimeti, hepsini imtihan vesilesi olarak görüyor. Sonunda kavuşacağım diyor. O halde mesele yok diyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle dünyaya, dünya nimetlerine ve dünya hayatına bakış öğretiyor. Ve insana bakışı öğretiyor. İnsana nasıl bakmamız gerektiğini öğrendiğimizde, dünya hayatına nasıl bakmamız gerektiğini öğrendiğimizde, kullara kulluk yapmıyoruz. Maddeye kulluk yapmıyoruz. Nefsimize kulluk yapmıyoruz. İslam insan şahsiyetini oluştururken nefsine kul olmaktan kurtararak şahsiyet meydana getiriyor. İnsan nefsine kul olursa ya da insanlara kul olursa ya da şeytana kulluk yaparsa şahsiyetini kaybetmiş olur. Allah Azze ve Celle şahsiyetimizi korumak için bizi bunlara kulluktan kurtarıyor. Kur'an buyuruyor وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, şeref, onur Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ama münafıklar bilmezler. Münafıklar başkalarının yanında şeref ararlar, şerefini kaybetmiş olanlar. Allah Azze ve Celle kafirlere karşı mücadeleyi emrediyor. İzzeti, şerefi onların yanında aramayın diyor. Şahsiyetli olun. Avrupa Birliği'nde şeref aramayın. Medeniyetsizlerin medeniyetinde şeref mi arıyorsunuz? Onlarla dost mu oluyorsunuz? Müminleri bırakıp onlarla mı dost olacaksınız? Irak halkını bırakıp Amerika'yla mı dost oluyorsunuz? لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yapacak olursa, müminleri bırakıp kafirleri dost edinirse, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ Allah'la arasında bir şey kalmaz. Allah'la arasında dostluk biter. Siz izzeti onların yanında mı arıyorsunuz? Kafirlerin yanında mı arıyorsunuz? İzzetinizi kaybedersiniz. Allah Azze ve Celle şahsiyetli bir duruş öğretiyor. Onların yanında aramayın izzeti. İslam medeniyetinde arayın izzeti. Tarihinizi unutmayın. Bugün zayıfsınız. O yüzden Avrupa, Avrupa, Avrupa diyorsunuz. Dün güçlüydünüz. O zaman neden demiyordunuz? Güçle ne alakası var? İnsan zayıf olduğu zaman medeniyetini bırakıp başka medeniyete dahil mi olmalı? Kendi değerlerini bırakıp başka değerlere mi dahil olmalı? Bunun güçle ne alakası var? İnsan güçlüyse de zayıfsa da kendi medeniyet esaslarına bağlı kalır. Osmanlı gibi güçlü olsaydık Avrupa Birliği'ne girmeyi ister miydik? Hayır. O zaman şimdi de istememeliyiz. Çünkü bunun güçle alakası yok. Medeniyet orada değilse değildir. Kullara kulluk yapılıyorsa orada medeniyet yoktur. Uzaya gitseler de bir şey değişmez. Teknolojide gelişmiş olmak başka bir şey, medeniyet başka bir şey. Bir memleket uzaya gidebilir ama medeni olmayabilir. Medeni olsaydılar bu zulümler yaparlar mıydı? Medeniyet bu değil. O halde nasıl olur da onların yanında medeniyet ararsınız? Kur'an reddediyor bunu. Onların yanında medeniyet aramayacaksınız. Çünkü medeni değiller. Kullara kulluk yapanlar medeni olamazlar. Bir memlekette kula kulluk yapılıyorsa o memleket gerici bir memlekettir. Bir memlekette insanlar insanları dost edinmeyi bırakmış, hayvanları dost ediniyorsa o memleket medeni değildir. Akrabalık bittiyse, bir memlekette evlenenlerden çok boşananlar varsa o memleket gerici bir memlekettir. O medeniyet gerici bir medeniyettir. Onların yanında mı izzeti, onuru arıyorlar? Allah Azze ve Celle bize izzeti nerede arayacağımızı öğretiyor. Şahsiyetimizi korumayı öğretiyor. Kur'ani şahsiyet, kafire itaat etmeyen, onun karşısında iki büklüm olmayan bir şahsiyettir. Ehli kitapla ilgili Kur'an bizi uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u fariqan minellezine utul kitab yerdukum ba'de imanukum kafirin. Ey müminler, eğer ehli kitaba itaat edecek olursanız, Yahudi ve Hristiyanlara itaat edecek olursanız, sizi imanınızdan sonra döndürüp kafir yapacaklar. Onları yaratan Allah söylüyor. Onların kalplerini bilen Allah söylüyor. Ben söylemiyorum. Onları yaratan, kalplerini bilen, planlarını bilen, stratejilerini bilen Allah söylüyor. Onlara itaat ederseniz şahsiyetinizden olacaksınız, aynı zamanda dininizden de olacaksınız. Yeruddukum ba'da imanukum kafirin, sizi imanınızdan sonra döndürüp kafir yaparlar. Allah bizi ikaz ediyor. Dolayısıyla Müslümanlar izzeti İslam'da aramaz da başka medeniyetlerin arasına karışmakta arayacak olurlarsa şahsiyetlerini koruyamazlar. Kafirin karşısında iki büklüm olacak olurlarsa şahsiyetlerini koruyamazlar. Peygamberi metodun dışına çıkacak olurlarsa şahsiyetlerini koruyamazlar. Peygamberler dimdik durdular. Peygamberler yalan söylemediler. Onlardan gibi görünmediler. Gizli gizli faaliyet yaparak onların atlarını oymadılar. Peygamberler kafirleri Allah ile karşı karşıya getirdiler. Kendileriyle değil, Allah ile karşı karşıya getirdiler. Size Allah azap eder dediler. Size şöyle yaparım demediler. Onlardan gibi de görünmediler. Taviz vermediler. Her taviz insanın şahsiyetini götürür. Gitgide şahsiyetini kaybeder. Deniz dediğiniz şey ne ki? Damlalardan oluşuyor. Koca deniz de damlalardan oluşuyor. Bir taviz ikinci tavizi doğuruyor. İkinci taviz üçüncüyü doğuruyor. Gitgide şahsiyetinizden olursunuz. Taviz tavizi doğuruyor, taviz tavizi doğuruyor. Bir oluyor, iki, üç, dört, beş ve insan şahsiyetinden olmaya başlıyor. O yüzden Kur'an şahsiyetli bir dava adamı istediği için buyuruyordu ki onlara itaat etme. Edersen şahsiyetini kaybedersin. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin taş gibi olması hareket metoduyla alakalı. Sadece eğitim metodu değil. Evet, Allah Azze ve Celle onları eğitti. Kısım kısım ayetleri göndererek. Kur'an'ın eğitim metodu bir mucizesidir. Kızını diri diri toprağa gömen adamı oradan aldı, Hazreti Ömer yaptı. Bu bir mucizedir. Acayip bir eğitim metodu. Nefisleri nasıl değiştirdi? Nasıl bir ayar verdi? Bu bir mucizedir. Vahşileri adam etti, medeni etti, bunları devlet başkanı yaptı. Bu bir mucizedir. Ama sadece o eğitim metoduyla Ebu Bekirler Ebu Bekir olmadı, Ömerler Ömer olmadı. Aynı zamanda hareket metoduyla alakası var. Eğer İslam'ın hareket metodu şahsiyetsiz, yalaka, korkak, taviz veren, iki büklüm olan bir metot olsaydı, vallahi ne Ebu Bekir Ebu Bekir olurdu, ne de Ömer Ömer olurdu. Dimdik durarak bu noktaya geldiler. Allah bizden şahsiyetli bir hareket ister. Şahsiyetli bir hareket, şahsiyet, Kur'an şahsiyetini kazandığımız gün bizde gerçekleşir. Şahsiyetli bir hareket çok azdır. Müslümanlar rengarenk olmayı strateji olarak görür hale geldiler. Her renge giren Müslümanlar çoğaldı. Lastik gibi sünmek bir marifet zannedildi. Bu kalemun gibi renkten renge girmek çok akıllılık zannedildi. Böyle olanlar kendilerini siyaset ve strateji bilen insanlar zannediyorlar. Bunlar bilsinler ki bu strateji Allah'ın stratejisi değil. Ve dolayısıyla da hedefine de ulaşamayacak. Çünkü şahsiyetli bir kadro meydana getirmedikçe, şahsiyetli bir nesil meydana getirmedikçe hedefinize ulaşamazsınız. Kur'an'ın şahsiyeti birçok yönden ele almak mümkün. Ben bir şey daha söyleyerek bitireyim. Allah Azze ve Celle bize kitabında teslimiyeti öğretir. Misaller verir. Nasıl bir insan istiyor Allah? Bize onu misallerle öğretiyor. Talut kıssasını hatırlayın. Talut kıssasında buyuruyor ki İsrailoğullarıyla ilgili bu kıssa, Yahudilerle, Hazreti Musa'dan sonra bir peygamberleri zamanında peygamberlerine dediler ki bize bir komutan tayin et, onun emrinde savaşalım. Düşman bizi mahvetti. Bize komutanımız olsa onun emrinde savaşırız. Allah Azze ve Celle Talut'u onlara komutan yaptı. İtiraz ettiler. Dediler ki Talut'un bizden neyi fazla, bizden daha mı zengin ki? Halbuki komutanlığın zenginlikle ne alakası var? Allah emanetleri ehil olanlara verir, zenginlere değil. Yahudi zihniyeti, Yahudi şahsiyeti. Hep zenginlere kulluk yaptılar. Şöyle bir bakın. Memleketinizdeki 550 milletvekilinin kaç tanesi fakir? Söyleyin. 550 milletvekilinin hemen hemen tamamı da zengin. Başbakanından bakanlarına varana kadar aynı karakter bize geçmiş. Hep zenginleri öne çıkartmışız. Yahudi ahlakı. Komutan tayin edildi. O bizden zengin mi ki? Niye bizim komutanımız oldu dediler. Şahsiyet meselesi. Şahsiyetsiz adam zengine kulluk yapar. Zengini öne çıkartır. Şahsiyetli adam ehil olanları öne çıkarır. Paraya kulluk yapmaz. Efendimiz buyuruyor. Bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Zengine, zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin 1/3 gider. Şahsiyeti de beraberinde gider. Neden? Çünkü paranın önünde iki büklüm olduğu için. Allah Resulü öyle buyuruyor. Bir zaman gelecek, bir zaman gelecek, insanların en çok önem verdikleri mideleri olacak. Kıbleleri, kadınları olacak. Dinleri, imanları da paraları olacak. Resulullah buyuruyor. Bir zaman gelecek, insanlar şahsiyetlerini kaybedecekler. En fazla midelerine önem verecekler. Kıbleleri, kadınları olacak. Kadınlarının emrinden dışarı çıkmayacaklar. Mesele, şehvet meselesi yani. Hep kadın düşünecekler. Ve dinleri, imanları da paraları olacak. Hani halk arasında dini, imanı, para derler ya. Hadistir aslında bu. Halk onu kendi lisanıyla söylüyor. Hadisten almışlar aslında bunu. Ve itiraz etti Yahudiler, şahsiyetini kaybetmiş olanlar, malın mülkün önünde eğilenler, komutanlarının illa da zengin olmasını isteyenler. Peygamberleri dedi ki, Allah gönderdi, ben değil. Allah gönderdi. Fazla konuşmayın. İnne ayete mülkihi en ye'tiyekumut tabutu fi sekinatin min rabbikum. Onun Allah tarafından gönderildiğinin delili, düşmanlarımız sizin kutsal sandığınızı alıp götürmüşlerdi. O sandığı geri gönderdiler. Bakın korkularından Talut'un komutan olduğunu öğrenir öğrenmez o sandığı geri gönderdiler. O sandığın içinde Musa'nın asası var. Harun'un elbiseleri var. Kutsal emanetler yani. Yani peygamberimizin kılıcı gibi, elbisesi gibi, yani Topkapı Sarayı'nı işgal etmişler. Topkapı Sarayı'ndan peygamberimizin o kutsal emanetlerini almışlar gitmişler. Yani şeref gitmiş, namus gitmiş yani. Talut komutan olur olmaz geri gönderdiler. Peygamberleri dedi ki, bakın gördünüz mü? Konuşmayın, itiraz etmeyin. Ve sonra فَلَمَّا فَصَلَ تَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ. Karargâhtan ayrılır ayrılmaz asker savaşa doğru giderken Talut dedi ki, Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Nehirle. Femen şeribe minhu feleyse minni. İçen benden değil. Ordumdan ayrılsın gitsin. Ve men lem yet'amhu fe innehu minni. İçmeyen benden. İlla men iqtarafa gurfeten bi yedih. Ancak bir avuç içmenize müsaade var. Bir avuç alacaksınız nehirden. Neden? Allah sağlamlaştırmak istiyor. Sağlam bir şahsiyet meydana getirmek istiyor. Bize bunu niye anlatıyor? Onlar neden böyle imtihan etti? Neden imtihan etti? Çünkü hiç itaat etmiyorlardı. İtaatsiz adamlar, itaat edilmesi gerekenlere itaat edemeyenler, bilsinler ki bu Yahudi ahlakıdır. Bu Müslümanın izzeti, onuru değil. Bu Yahudi ahlakıdır. Ve peygamberlerine hep itiraz ettikleri için Allah onları böyle imtihan etti. Evvela itaati öğrensinler diye. Çünkü biraz sonra savaşa girecekler. Savaşta itaat lazım. Savaşta bunlar komutanlarına karşı gelirler. Çünkü bunlar Hazreti Musa'ya bile karşı geliyorlardı. O peygamber olayları biliyor. Musa'dan sonra oldu bu olay. Bir rivayete göre bu peygamber Yuşa Aleyhisselam'dır. Her neyse, bir peygamber olayları da biliyor. Bunlar daha evvel peygamberleri Musa'ya bile karşı geliyorlardı. Musa Aleyhisselam dinleyin dediği zaman dinledik ama isyan ediyoruz diyorlardı. Musa Aleyhisselam'dan istiyorlardı. Her şey istiyorlardı. Soğan, sarımsak, mercimek. Onlara diyordu ki Musa Aleyhisselam, o zaman girin şu şehri fethedin. İhbitu Misra fe inne lekum ma saltum. Orada her dediğiniz var. Girin o şehre. Soğan da var, sarımsak da var, mercimek de var. Girin orayı fethedin. Allah size vaat ediyor şu toprakları. Dediler ki fezheb ente ve rabbuke fekatile. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. Biz savaşamayız. Firavun'a itaat ediyorlardı. Musa'ya itaat etmiyorlar. Çünkü Firavun'un kılıcı vardı. Musa'nın kılıcı yok. Bugün de öyle. Bu ahlaka sahip olanlar iş yerlerinde patronlarına itaat ediyorlar. İş yerindeki müdürüne itaat ediyorlar. Ama Allah için kendi cemaatlerinde itaat olmasını istemiyorlar. Nasıl olur? İş yerinde patrona itaat ediyorsun. Düğmeni ilikliyorsun. Müdürün kapısını çalarken düğmeni ilikleyerek kapıyı çalıyorsun. O sevmediğin, nefret ettiğin, hatta belki de kafir dediğin o müdürün kapısını çalarken düğmeni ilikliyorsun. Saygıyla konuşuyorsun. İzin istiyorsun. Ama o saygının yarısı cemaatte olduğu zaman onu fazla buluyorsun. Bu kadar da olmaz diyorsun. Abartmayalım diyorsun. Ama sen iş yerinde abartıyordun. Çünkü oradan maaş alıyordun. Demek maaş alınca itaat ediyorsun. Demek maaş almadığın için cemaatte itaate karşısın. Anlaşıldı. Suçüstü yakalandın. Anlaşıldı. Yahudi ahlakıdır bu. Ya kılıç görecek itaat edecek, ya menfaati olacak itaat edecek. Allah için Musa'ya itaat etmez. Komutanlarına itaat etmezler. Talut dedi ki Allah sizi nehirle imtihan edecek çünkü siz sabıkalısınız. Hep itiraz ettiniz. O yüzden itaati öğreneceksiniz. Sonra Allah size zafer verecek. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Hepsi içtiler. Suya atladılar. Doyası içmeye çalıştılar. Bir avuç değil. Yine isyan ettiler. İlla kalilen minhum. Az bir kısmı böyle değil. Ne kadar? Bir rivayete göre Bedir ehli kadar 313 kişi dedik itaat etmiş, bir avuç içmiş. Ve Allah o azınlığa zafer nasip etti. Fehezemuhum biiznillah. Düşmanı hezimete uğrattılar Allah'ın izniyle. Derhal. Derhal. Fe hezemuhum biiznillah. Hemen düşman hezimete uğrattılar. Çünkü bunlar imtihandan geçtiler. Allah bir şahsiyet meydana getiriyor. Sağlamlaştırıyor. Ondan sonra zaferi veriyor. Zafer Allah'ın elinde. Az olanlara da verir. Zaferi verecek olan kendisi. Kem min fiyatin kalilatin galabet fiyaten kesireten biiznillah. nice az topluluklar var ki çok topluluklara galip geldi Allah'ın izniyle. Zafer Allah'tan, verecek, verecekse layık olanlara vermek istiyor. O insanı meydana getiriyor. Bu olay da bize onun için anlatıyor. İtaat etmeyi bilenler Kur'an şahsiyetine de sahip olmuşlar demektir. Kur'an anlatıyor, böyle bir şahsiyet kazandırmak istiyor. Firavunlara değil, komutanlarınıza itaat edeceksiniz. Sizi Allah'ın emriyle yürütenlere, size İslam medeniyetini kurmak için size yol gösterenlere, şunu yapalım, bunu yapalım diyenlere, onlara itaat etmeyi, patronlarına itaat edenler Yahudileşmiştir. Ahlaken yani, din olarak demiyorum. Ahlaken, Yahudi ahlakı. Dinimiz İslam olabilir ama ahlakımız Yahudileşmiş olabilir. İnanç başka, ahlak başka. Müslümanız da, ahlakımız Müslüman mı? Şahsiyetimiz Müslüman mı? Kur'ani bir şahsiyet mi? Allah Azze ve Celle bize bu gibi hadiseleri anlatmakla nasıl bir insan istiyor? Sabırlı bir insan, itaatkar bir insan istediğini bize anlatıyor. Sabırlı bir insan. İğneyle kuyu kazmaya var mısın? Gel. Kepçemiz yok. Kepçeyle kuyu kazamam. Kepçem yok. İğnem var. Bazen iğnem de yok. Tırnaklarım var. Varsan gel. Bir civciv 21 günde çıkar. Ama bir deve 12 ayda doğurur. Nimet büyüdükçe süresi uzar. Sabır lazım. Bu yolda giderken çok sabra ihtiyaç olur. Kur'an bize sürekli sabrı anlatır. Sabırlı bir şahsiyet meydana getirmek ister. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ Sizi muhakkak, muhakkak, muhakkak, lam-ı tekit ile ve nun-u sakile ile üç defa tekitle gelmiş. Muhakkak, muhakkak, muhakkak imtihan edeceğiz. Korkuyla, açlıkla, canlardan, mallardan, ürünlerden eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Ve beşşir-i sabirin, sabredenleri müjdele. Allah Azze ve Celle bize bir dava veriyor. Bu davayı omuzlayanların güçlü bir şahsiyete ihtiyacı olacak, güçlü bir sabra ihtiyacı olacak. O yüzden bizi bu şekilde eğitmek istiyor. Ne kadar Kur'an'la eğitilirsek o kadar Kur'ani bir şahsiyet meydana gelecek. Allah Azze ve Celle Kur'ani şahsiyete ulaşanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Sabırla dinlediğinizden dolayı Allah razı olsun. Allah rahmet üzerinize olsun.